Değerli Boğaz'ın Sesi dinleyenleri, Sporun Dili programında ben Serdar.
Ve ben Şena.
Siz değerli dinleyenlerimiz ile birlikteyiz. Birbirinden farklı branşlarda milli sporcuları ağırladığımız programımızda bu haftaki konuğumuz, MMA'de milli sporcumuz Anılcan Tanrıverdi bizlerle beraber. Evet Anıl, hoş geldin.
Hoş bulduk.
Seni İyi yayınlar diliyorum. Başlayalım. Bize kendinden bahseder misin?
Tabii. Ben Anılcan Tanrıverdi. Marmara Üniversitesi'nde okuyorum. 22 yaşındayım. MMA milli sporcusuyum. Türkiye'de ilk ve en genç MMA profesyonel sporcularından biriyim. Böyle.
Kaç yaşında başladın peki?
14 yaşında başladım.
Erken değil mi ya? Bu...
Evet, biraz erkendi.
MMA için özellikle.
Öyle ama iyi olduğunu düşünüyorum. Çünkü hem genç yaşımda Türkiye'de çok büyük işler yaptım. Hem de yurt dışında bu yaşta iyi yerlere geldim.
Peki.
Peki Anıl, seni teşvik eden etken neydi 14 yaşında bu spora başlaman için?
Aslında şöyle, ben ilk güreşle başladım. Güreşte sorunlar yaşayınca ayrıldım kulüpten. Sonra antrenör bir abimle tanıştım. O da bana bu işi yaptırabileceğini söyledi. Çünkü Türkiye'de çok yoktu. Sadece o biliyormuş zaten. Peki, bir tane kulüp varmış.
Güreşe kaç yaşında başladın? Şimdi
güreşe 8 yaşında başladım.
8 yaşında güreşe.
Tabii. Öncesi de var.
Tabii. Ben yani hem kulüp olarak hem sporun içinden geliyorum yani.
Peki, bırakmanı gerektirecek olan sorunu bize söylemek ister misin?
Ya şöyle, güreşte biraz ailevi etkenler de oluyor. Kulüpte birbirini tutma, işte ne bileyim birinin yeğeni falan. Yetenekle çok bir şey olmuyor. Diğerleri onları götürüyorlar.
Bunu. Bir de şunu da diyeceğim. Mesela bundan önceki konuklarımızda Suudi korfboldaydı mesela. O da öncesinde voleybol yapmıştı. Şimdi voleybol yaparken bir nevi korfbolun temelini voleybola mesela alabiliyorsun. Evet. Peki güreşte yapmış olduğun teknikler mesela MMA'de de benzer mi? Altyapısı var mı?
Şöyle söyleyeyim. Aslında çok benzer. Çünkü MMA'de güreş demek en temel şey demek. Aslında %60 demek yani. Yani MMA'ye başlarken %60 güreşle başladığın zaman her türlü götürebiliyorsun. Bu kickbox için öyle değil ama. Boksör için aynısı değil. Ama bir MMA'ci güreşle başlıyorsa 1-0 öndedir her zaman.
Vay be.
Yani.
Çok güzel.
Şey, Habib'le McGregor gibi. Habib güreşçi, evet. McGregor boksör.
Harbi.
Ama Habib aldı. Vay. Güreşçi çünkü.
Bunu mesela bilmiyordum. Peki bunu Habib'le diğer sporcuya ilerleyen sorularda mutlaka değinelim daha genişçe.
Tamam.
Peki güreş dedin, farklı bir branşla ilgilendin mi? MMA, güreş.
Ya şöyle, MMA'ye girdikten sonra, MMA'ye başladıktan sonra işte Tayland'a gittim, Thai box eğitimi aldım. Ondan sonra
neden Tayland?
Tayland Muay Thai, Thai box'un ana kenti yani. Orada
merkezi.
Evet, merkezi. Orada yetiştim yani. Oradan direkt iyi yerlerden aldım eğitimlerimi. Sonrasında devam ettim. Ama çok emek verdim bu işe. Bunu yapabileceğimi biliyordum çünkü. Bunun için doğduğumu düşünüyordum aslında. Yani ben bu işi yapabilirim diyordum kendi kendime. Ondan sonra oldu.
Peki Tayland'dan ne kadar süre kalıyorsun?
Gittiğimde en az 3 ay kalıyorum. En az 3 ay kalıyorum gittiğimde. O da okul varken geri dönüyorum yani. Yoksa kalırım daha fazla.
Yani o zaman 3 ay ara tatillerde, o yaz
tatilinde.
Aynen,
3 ay tatilde oradayım.
Peki orada şimdi nasıl bir antrenman stili var? Biraz bahsetmek ister misin?
Orada şöyle.
Nasıl bir disiplin?
Yani aslında disiplin var. Yani Türkiye'de hiçbir sporcu öyle yapamaz. Ben onu yurt dışında kendime edindim aslında. Yurt dışında bunu iş olarak düşünüyorlar.
Bir kültür galiba değil mi?
Kültür yani, değil. Adam onu sporcu. Sporcuyum ben. Ve benim işim, mesleğim. Sabah kalkıyorum saat 8'de. Gidiyorum, koşumu yapıyorum. Ondan sonra geliyorum. Hazırlığımı yapıyorum. İşte yemeğimi yiyorum. Gerekirse uyuyorum. Gerekirse işte ne bileyim aktivitemi yapıyorum. Akşam tekrar sporuma gidiyorum. Günde iki antrenman kesin, net. Üçüncü antrenmanı bilmiyor. Ama yaparsa yapıyor maç döneminde.
Hı hı. Peki mesela Tayland'da sen bu disipline giriyorsun. Hı hı. Türkiye'ye döndüğünde aynı disiplini devam ettirebiliyor musun? Onu merak ettim.
Olmuyor.
Sabah 8'de kalkamıyorsun.
Ya şöyle, çünkü o ortamı bulamıyorsun. Yani değil mi? Seninle beraber gidecek birisi de yok. Ben biraz o konuda şeyim. Kendim bir arkadaşım da olsun, tabii beraber yapalım.
Teşvik gerekiyor.
Evet, biraz daha beni hani şey yapsın diye. Ama maç dönemlerinde tabii mecbur yapmak zorunda kalıyorum.
Peki.
Peki sana MMA nedir diye sorsak, diğer branşlardan farkını anlatır mısın bize? Yani bir kickbokstan, güreşten, yani diğer dövüş sporlarından.
Mesela MMA'nin açılımı, ben merak ediyorum.
Evet. MMA aslında İngilizcesi Mixed Martial Arts demek. Yani şöyle karma, dövüş sanatları diye geçiyor. Bunu yapanlar da, bunun icraatını yapanlar, hı hı, karma dövüş sanatları ustası diye geçiyor. Hiçbir dövüş sporunda usta diye geçmez. Ama karma dövüş sanatları ustası diye geçiyor MMA yapanlar. Hmm. MMA dövüşenler. Şöyle söyleyeyim. MMA'nin diğer branşlardan farkı, MMA bir kickboksçu MMA bilmek zorunda değil ama bir MMA'ci kickboks bilmek zorunda. Güreş bilmek zorunda. Her şeyi bilmek zorunda ama maçta hangisi kolayına geliyorsa onu yapmak zorunda.
Yani hepsini içine aldığı için biraz daha zorlu aslında baktığınız
biraz
zaman.
Daha zor değil, çok zor. Çok çünkü hepsini öğrenmen gerekiyor. Ona göre hareket. Çünkü karşına geçen birisi güreş mesela. Güreşi bilmezsen adama yeniliyorsun. Yani Thai boksçu. Thai boks bilmezsen adama yeniliyorsun.
Bir de daha çok maç esnasında hani yerde geçiyor değil mi? Mesela direkt adamın üstünde atlıyor. Yani yerde dövüşüyor. Şimdi, biraz güreş gibi bir şey aslında bu.
Şimdi %60 dedim ya, evet, daha önce. %60 işte orada adam kendine çok güveniyor yerde çünkü. Yani güreşçi biliyor.
160 antrenman güreş olduğu için
tabii,
haliyle.
Güreşçi diyor ki ben, evet, diyor %60 güreşim var. Onu diyor yere alırsam kalkamaz, bilmiyor çünkü o kadar. Yani hele de rakibi kickboksçuysa mesela, öncesinde altyapısı kickboksa yapamıyor. Yani yerde böyle yapamıyor. Beceremiyor.
Var mı peki böyle hiç istisna sporcular hani %60'ı güreş olmayıp da ne bileyim boksör olan istisnalı
şöyle,
sporcular?
Güreşçi de tam tersi boksta kötü. Yani tam girerken işte rakibe dalarken işte yere indirmeye çalışırken bir anda bir yumruk alıyor veya işte bir diz darbesi alıyor. Ondan sonrası geri dönüş çok kolay değil. Yani o darbeyi aldıktan sonra biraz beyinde böyle hafiften şey olabiliyor.
Peki, teşekkür ediyorum. Seni söylemek
bir
istediğim
şey. Bir şey sormak istiyordum ben de. Tamam. Şimdi senin güreş geçmişin var değil mi? Hı-hı. Peki sen maçlarında, şimdi diğerleri kickbox'dan gelen vardır, güreşten gelen vardır. Sen en çok hangisini kullanıyorsun? Hangi tekniği diyeyim?
Ya şöyle, ben aslında şunu istedim kendime. Güreşten geldiğim için demesinler ki bana, dedim hani bu adam güreşçi. Ben bu adama güreş yapayım. İşte ne bileyim, kaçayım bundan demesinler. Benim boksum da iyi olsun, kickboksum da iyi olsun, güreşim de iyi olsun, jiu-jitsum da iyi olsun, her şeyim iyi olsun ki işte rakip beni çözemesin. Bunun hangi tarafı iyi ya diyemesin dedim kendime. O yüzden her zaman işte eksik olan taraflarımı gittim en iyi yerde çalıştım ve kapattım.
Hepsini eşitledim.
Hepsini bir şekilde eşitledim. Ha, bir çok iyi bir kickboksçu kadar kickboks yapamam. Çok iyi bir güreşçi kadar güreş yapamam ama hepsinden daha iyi MMA yaparım.
Bu güzel yani. Güzel bir yorumlandı.
Teşekkür ederim.
Peki, Türkiye'de dövüş sporlarının hep popüler olduğu bir kanısı var. Sen bu konuda ne düşünüyorsun?
Popüler ama yani sadece medyatik olarak popüler.
Evet, biraz şiddeti severiz çünkü, değil mi?
Evet, biz de severler şiddeti ama yani desteğe...
Tribün hazır.
Tabii desteğe bakınca pek bir destek yok tabii yani. Hani sadece popüler olan sporcu zaten yurt dışında popüler. Yani hani duyduğunuz isimlerin hepsi yurt dışında eğitim almış. Orada yetişmiş isimler, yani Türkiye'den yetişmiş isimler değil çoğu. Mesela buna Gökhan Saki de dahil mesela.
Gökhan Saki şu an ne yapıyor?
Gökhan Saki şu an maça hazırlanıyor. Ocak gibi maçı var galiba.
Kickboks'taydı değil mi?
Yok, MMA yapıyor şimdi o.
MMA yapıyor. Öncesinde
kickboksuydu aynen. O da şimdi mesela onun maçında değinirsem alışamadı. Oraya ait değil çünkü.
Neye alışamadı? Kickboksa mı alışamadı?
MMA'ye alışamadı. He. Dediğim yani.
Ben onu yani kickboksdan tanıyorum.
Şimdi yeri benle çalıştı geçen sene burada. İşte güreşi benle çalıştı. Yalnız orası için yeterli değil. Orada dünyanın en ileriyle mücadele ediyor. O lig çok büyük bir lig. Yani o lig Şampiyonlar Ligi. Orada dövüşmesi için biraz güreşinin çok sağlam olması lazımdı. Kickbox yeterli değildi. MMA tekmesiyle kickbox tekmesi çok farklı mesela.
Eklem ağırlıklı falan mı? Nasıl
yani?
Yani MMA biraz daha eklem
sporu. Tabii vücudunu eğiyorsun biraz daha. Evet. Yumruk gelmesin diye, ne bileyim, dalmasın diye biraz daha kompleke vuruyorsun yani. Üst üste vuruyorsun ki Gökhan Seki onu yapamadı. Yani ona uyum sağlayamadı.
Peki.
Peki MMA'ye kaç senedir devam ediyorsun? Yani sanırım 14 yaşında başlamışsın.
Evet, 22.
22 yaşındasın. 8. Hiç vazgeçmedin o zaman.
Yani hiç vazgeçmedim. Tabii ki ara vermişliğim olmuştur. 6 ay işte, ne bileyim, 7 ay. Ama sonunda hep geldim, devam ettim.
Peki şunu dediğin oldu mu? Hani daha devam etmek istemiyorum artık. Buraya kadarmış benim için MMA dediğin zamanlar oldu mu?
Buraya kadarmış demedim ama işte yani devam etmesem mi artık falan oldum yani.
Yani arada bir duyduğum yani oluyor bazen.
Yani artık devam etmesem mi yeter artık? Yeter ya. Çünkü ne bileyim işte Türkiye'de ilk MMA yapanlardansın. Yalnız istediğin yere hala ulaşamamışsın diye düşündüm. O da Türkiye'deki ortamla alakalı. Dünyada olsa çoktan ulaşmıştım başka yerlere. Ama Türkiye'de böyle olduğu için dedim hani dedim acaba bıraksam mı, bırakmasam mı? Sonradan dedim ki yok dedim ya, ben bu iş için hani kendimi eğittim. Bu kadar emek verdim. Bırakmayacağım. Daha iyi yerlere ulaşacağım. Öyle de oldu.
Peki tamam. Türkiye'de değil de şu an yurt dışında olduğunu düşün. Yani bu spora en başından orada başladın ve orada devam ediyorsun.
Tayland'da mesela.
Tayland'da mesela, evet.
Evet.
Şu anki durumunla bir de o durumu karşılaştır. Sence arada nasıl bir fark olurdu?
Arada çok büyük fark olurdu. Türkiye'de beni herkes tanırdı. Herkes. Ondan sonra yani havalimanında indiğimde fotoğraf çekinirlerdi bende. Şimdi gördüklerinde üstünde bir milli takım tişörtü görüyorlar. Merhaba falan.
Ki onun anlamını bilmeyenler bile var. Normal
tabii,
tişörtmüş.
MMA ilk başladığım yıllarda MMA ne ya? MMA ne ki? Hani böyleydi. Artık biliyorlar ama. Yani hiç kimse bilmiyordu.
Özellikle son olaylardan
artık, tabii,
sonra.
Tabii artık yani televizyonlar işte ne bileyim Cumhurbaşkanı'nın çağırması falan. Tabii. Ondan sonra her şey değişti. Biraz ortam farklı oldu yani.
Tabii. Peki kısa bir ara vermeden önce bir soru daha sormak istiyorum.
Tabii.
Bu zamana kadar elde ettiğin derecelerden bize bahseder misin?
Tabii. Şimdi ben MMA Federasyonu 2013 yılında kuruldu.
Hı hı.
2014'te ilk şampiyonasını yaptılar. Tabii küçük çaplıydı o. Ben ona girmedim. 2015, 2016, 2017 Türkiye şampiyonuyum.
Maşallah.
Ondan sonra 2018 yapılmadı. Federasyonla işte gençlik sporun bir bağlantısızlığı oldu. Ben de onu yurt dışında kapattım. Bu arada profesyonel maçlar yaptım. Bu kadar yani.
Peki. Teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim.
Sayın dinleyenler, kısa bir aradan sonra tekrardan birlikteyiz. Kulağınız bizde olsun. Sayın dinleyenlerimiz, tekrardan merhaba.
Evet Anıl. Haftada kaç gün ve kaç saat antrenman yapıyorsun?
Haftada 5 gün 3 saat antrenman yapıyorum.
5 gün 3 saat.
Ya, üçer saatten 15
ağır değil
saat
mi
yapıyorum. Ağır değil mi? Bu spora göre değil.
Günlük 3 saat mi?
Günlük 3 saat.
Peş peşe mi? Yani nasıl diyeyim? Sabah öğle akşam gibi mi, yoksa bir
yok,
anda çıktığın
o,
zaman?
O periyot başka oluyor.
Yo 3 saat.
Peş peşe.
Peki. Sosyal hayatına vakit ayırabiliyor musun?
Ayırıyorum.
Şimdi haftanın 5 günü dedin. 3'er saatten bahsettin.
Ya, ondan sonra...
ya okula gitmemen gerekiyor bu süre içerisinde.
Bir yerden
ya da, yani
çağırdık.
Evet.
Yani şöyle,
bu arada okul durumunu da merak ediyorum.
Okul durumum biraz askılı mı desem? Şey mi? Yo, aslında 4. sınıfım. Son sınıf.
Hangi bölümde?
Spor yöneticiliği bölümünde. Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi.
Tabii ki de.
Son sınıftayım. Yani bitecek inşallah. Bu sene bitecek diye bekliyoruz.
Tamam. Okul hayatına vakit ayırabiliyor musun peki?
Ayırıyorum, geliyorum.
Tamam.
Yani vakit ayıramadığım oluyor ama geliyorum. Genellikle geliyorum.
Bir de sosyal hayatını merak ediyorum şimdi.
Sosyal hayatım? Yani bir kız arkadaşım yok. Ona zaten zaman ayıracağım bir vakitim de yok. Yani. Ondan sonra genellikle kahve içerim. Çok kahve içerim.
O zaman antrenman, okul, kahve harici bir etkinlik olmuyor diyorsun. Evet.
Yani gidip dışarıda bir yere oturmuyorsun herhangi bir şey.
Oturuyorum, yapıyorum. Yani onlar ayrı şimdi. Ya okuldan mesela sabah kalkıyorum. Kaçta okulum? Saat işte 4'te diyelim akşam okulum. Hı hı. Sabah idmanını koyuyorum. 3 saat idmanımı yapıyorum. Ondan sonra okula gidiyorum. Akşam boş.
Peki evet. Bu yoğunluğunun herhangi bir olumsuz tarafını falan görüyor musun?
Ya tabii olumsuz.
Bir yakındığın oluyor mu?
Ama bu da benim mesleğim. Bunu yurt dışında tabii öğrendim. Yani o meslek. Ona göre davranmam gerekiyor. Disiplin. Yani o ertesi gün gitmediğim zaman maaşımdan bakiye kesiliyor gibi düşündüğüm için bunu yapmak zorundayım yani.
Peki sporculuk hayatın boyunca unutamadığın bir anın var mı? Yani bize anlatmak ister misin daha doğrusu?
Tabii. Tayland'daydım. Habib'in takımından arkadaşları vardı orada.
Evet, tekrar
ben
Habib.
Merak ediyorum. O bir Habib olayını bize bir anlatır mısın?
Anlatayım.
Diğer sporcunun adı neydi?
Ney?
Habib'in son
maçı.
McGregor. Habib de McGregor'ın olayını mı anlatayım?
Evet. Bir de merak şimdi orada, o maçı bize bir anlatır mısın?
O maç dünyanın en özel maçlarından biriydi.
Neden mesela özeldi?
Çünkü Müslümanlıkla Hristiyanlık arasında geçen ve iyi mi yenecek, kötü mü yenecek acaba? Yani böyle dünyada çok ender rastlanan bir taraf çok efendi, düzgün, maçtan sonra rakiplerini tebrik eden, kaldıran, işte ne bileyim işte gerekirse öpen. Öyle bir adam.
Habib değil mi bu?
Habib. Evet. Bir tarafta da işte rakibini ezmeye yönelik. İşte bu hep gördüğümüz, çocuklarımızı yetiştirdiğimiz şey vardır. Annelerimiz bize kötü çocuk, bundan uzak dur dedi. O çocuk öyle bir çocuk yani. Hani insanları kıran, yaptığı işle sürekli baskı sağlayan insanların üzerinde. Öyle bir acaba kim kazanacak? Şöyle bir taraf çok iyi boksu var. Tek vuruşta adamı düşürebiliyor. Çok net yumrukları var.
McGregor'ın.
Evet. Bir tarafında işte Habib'in
ahlaki yönü,
ahlaki yönü ve güreşi çok fazla ve nefesi çok kuvvetli. Düşmüyor kolay kolay maçtan. Acaba hangisi yenecekti? Herkes, bütün dövüş camiası zaten onu düşündü. Ondan sonra bütün insanlar görmeye başladı hani. Çünkü bir taraf çok hareketli ve bizden işte sakin kesim bizden. Hareketli kesimde sürekli onu savunuyorlar, tutuyorlar. Bir şeyler yapmaya çalışıyorlar.
Putin'le bile fotoğrafı vardı McGregor'ın.
Onu sosyal medyasında. Onu eleştirdiler bir de yani. Şey, Habib aslında Dağıstan'da. Rusya'ya bağlı Dağıstan. İşte Putin'le fotoğraf çekindi falan. Habib de dedi ki benim kimseye fotoğraf çekinme gibi bir düşüncem yok. İşte ne bileyim hani bundan prim sağlamam dedi. McGregor da tam dedi ki sen dedi Putin'e saygısızlık mı yapıyorsun? Üstüne geldi mesela hani. Orada saygısızlık yaptırdığını hani insanlara, medyaya onu vermeye çalıştı.
Şov.
Şov. Evet. Aslında MMA biraz şov işi. Yani hani,
ben hayatımda ilk defa bir MMA videosu izledim. O da Habib ile McGregor maçıydı. Yani sırf bu şeyden dolayı izledim.
Bütün dünya izledi maçı. Tabii. Yani hani o çok özel bir maçtı. Ben ben hatta uyuyamadım evde yani hani, o kadar. Çünkü o kadar uykum vardı. Uyuyamadım. Dedim ki benim bu maçı izlemem lazım. Evin içinde dolanmaya başladım falan. Acaba yenecek. Çünkü Habib'i tanıyorum. Habib'in arkadaşlarıyla beraberdim Tayland'da. Şimdi unutamadığım anı ona bahsedeyim ben. Habib'in arkadaşları yan tarafta idman yapıyorlar. Ben de bu taraftayım. Birbirimizi tanıyoruz ama işte çok seviyorlar Türkleri. Benim de işte Türk formasını falan gördüler üstümde. O kardeşim benim falan, öyle oldu aramız. Ondan sonra ve çok saygılılar. İnanılmaz saygılılar Türklere karşı, böyle Müslümanlara karşı. Amerikalı bir çocuk geldi. İşte bizim koçlar da dedi ki işte bir sen dedi Amerika şey o Amerika şampiyonu, sen de Türkiye şampiyonusun, bir hani hafiften bir antrenman yapın beraber dedi, böyle çok sert olmadan falan.
Sana.
Bana. Hı-hı. Tabii ben de işte hafiften böyle sert olmayacak şekilde yokluyorum rakibimi. Dokunuyorum sadece. Sonra koç yandan bana seslendi. İşte Anıl bakar mısın? Benim maçım vardı, onu açıklanacaktı. Sonra bir anda bir yumruk geldi. Tam çenemin altına. Ve gözlerimden böyle yaş aktı. Yani hani ilk defa öyle bir yumruk darbesi aldım. Sonra gittim köşeye, dinleniyorum. Gözlerim kapandı çünkü. Perde indi böyle. Kafamı bir çevirdim. Bütün dağıstanlar ringin içinde. Çocuğa vuruyorlar.
Hayda.
Yani o kadar. Ve iki tane de Türk arkadaşım var. Onlar da köşeden iyi misin diyor. Şimdi aralarındaki fark bu. Yani onlar çok benimsiyorlar çünkü. Bizden olanı koruruz diyorlar yani.
O tabii biraz da aidiyet meselesi.
Yani hani bizden olanı koruruz diyor. Mesela aslında kovulabilirler o kulüpten. Kulüpten kovulmayı göze alıyorlar.
Hı hı.
Yani sorun değil diyorlar. Biz gider başka kulüpte yaparız ama sana hiçbir şey olamaz burada. Bizim yanımızda.
Vay be.
Ve öyle bir saygıları var ki mesela ben bir kafede oturuyorum. Arabayla yandan geçiyorlar. İşte kornaya basabilirler, el sallayabilirler, bir şey yapabilirler. Köşede durduruyorlar arabayı. İşte şoför dahil hepsi iniyor. Geliyorlar, selam veriyorlar, öyle gidiyorlar. Tek tek. Yani.
Güzel bir örnek
oldu. Yani saygıyı öğretiyorlar çünkü orada ona. Dağıstan'da çok büyük teknoloji yok. İşte ne bileyim. Çok büyük böyle bir şey. Sadece antrenman ve işte ne bileyim. Güzel, çok güzel yaşıyorlar ama. Yani 3000 fitte güzel bir idman. Ondan sonra her gün idman yapıyorlar. Ve idmanları onların işi. Öyle düşünüyorlar.
Soğuk
güçlü, güçlü olmak zorundalar. Dağıstanlar çok savaşçı bir millet.
Hı hı.
Onu hiç kaybetmiyorlar. Aslında Habib de bir Türk. Alaska Türk'ü diye geçiyor. Ona göre hareket ediyor yani. Türk forması görmeleri yeterli yani bir yerde.
Evet, zaten biz de o bilinçle maçı izlemiştik. Peki ama sence MMA branşında ilk olarak bizi ileriye götürecek bir etken nedir? Ne yapmalıyız? Ben şahsen Türkiye'de bu branşın biraz reklam yönünden geri kaldığını düşünüyorum. Ya da sporcusu da az da olabilir. Mesela MMA sporcuları Türkiye'de fazla olsa haliyle etrafta fazla olduğu için biraz da bilinir oluyorlar. Yani bu yönden bu hem reklam olayını hem de sporcunun azlığından ötürü de bu branş bilinmiyor olabilir. Yani bu konuda sen ne düşünüyorsun?
Sporcunun azlığı şuna dayalı, destek olmaması. Yani destek olsa sporcu az olmaz. Neden? Çünkü herkes ona yönelir, bir şey yapmaya çalışır. Çünkü bu iş federasyona yönelik değil de genelde profesyonel bir iş yani. Organizasyonla dönen bir iş. O yüzden federasyonu yoksa diyorlar ne gerek var diyorlar şampiyonasını yapmamıza. O yüzden olmuyor. Yani Türkiye'de bu işin olabilmesi için gerekli yatırımların yapılması lazım. MMA kulüplerinin kurulması lazım. Bir de devletin de buna destek vermesi lazım. Yani hani işte mesela Habib maçı kazandığı zaman işte Cumhurbaşkanlığı onu davet etti buraya.
Evet, Ankara'ya.
Yani
şimdi İstanbul'a açılışa.
Şimdi onun yerinde bir Türk sporcu olabilirdi. Yani hani anlatabiliyor muyum? Onu bütün dünya davet edebilirdi. Şimdi bütün Müslüman ülkeler Habib'i zaten davet etmek istiyor. Yani onun yerinde bir Türk sporcu olabilirdi. Yani Habib de Türk ama Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bir sporcu orada olabilirdi yani.
Evet, bu da bir etken.
Peki sporculuğunla birlikte tüm yaşantını bir arada götürürken pes ettiğin anlar oldu mu? Yani gerçi biraz önce buna benzer bir soru sordum ama böyle nasıl diyeyim, hem etken dahilinde hem kendi içinde bunu yaptın mı hiç?
Ya şöyle, çok fazla maç kaybeden bir adam değilim. Yalnız işte puanla kaybettiğim, yani kaybetmediğim bir maçı kaybettim gibi gösterip işte karşı tarafa verdiklerinde böyle bir şey olmuştum yani.
Adaletsizlik
var.
Peki. Teşekkür ederim tekrardan. Kendi branşında veya diğer branşlardan birinde idol aldığın biri veya birileri var mı?
Yani ben Habib'i...
Habib'den bahsettim.
Yani Habib'i ben 5 yıl önce de tanıyordum. Yani kimsenin tanımadığı zaman işte ben onu tanıyordum. Ve gerçekten çok iyi bir dövüşçü olduğunu biliyorum. Diyordum ki yani gerçekten çok iyi. Dövüşmek istemediğim tek adam diyebilirim yani Habib. Yani benim kilomda çünkü.
Harbi mi?
Yani McGregor'la dövüşürüm diyordum mesela. Habib'le dövüşemem çünkü gerçekten nefesi çok kuvvetli.
Peki antrenman?
Ve benim güreşim zaten hani benim zaten güreşim önde. Habib'in de güreşi önde. O maç bitmezdi zaten yani. Ya o beni bitirecek ya ben onu gibi. O yüzden Habib benim idolüm diye. Yani.
Antrenman yapmak eğlenceli olabilir ama sanırım senin için.
Yani hepsini yapabildiğim için güzel oluyor. Eğlenceli.
Peki motivasyonunu soracağım ama anladığım kadarıyla dış motivasyonun senin daha etkili sanırım.
Sormaya bile gerek yok.
Yani şu ana kadar olan diyalogumuzdan açıkçası ben onu çıkartıyorum.
Ya şöyle, aslında iç motivasyonum da çok etkili. Hı hı. Yani iki taraftan da kendimi geliştirmeye çalıştım. Dış motivasyon etkili ama iç motivasyon da bende mesela şey var. Maça çıkmadan önce biraz böyle yalnız kalmak isterim. Kendime derim ki sen işte en iyisin. Kendine sen yapabilirsin. Evet. İşte sen işte kim olduğu önemli değil. Yapabilirsin. Mücadele et. Sadece mücadele et, benim için yeterli falan filan derim ve girerim yani.
Güzel bir şey ama.
Yapabiliyorum.
Peki son olarak bu branşı tercih edecek olan arkadaşlarımıza vermek istediğin tavsiyeler var mı?
Yani
yapmasınlar.
Yok. Yapsınlar tabii canım. Ama bence sokakta bu iş yapabilecek, yani sokakta dövüşeceklerine gelsinler. İnternetten bakıp MMA kulüplerini bulsunlar. Orada bir baksınlar, yapabiliyor muyum? Çünkü ben bu işe başladığım zaman dedim ki bu iş benlik. Yani bu işi ben yapabilirim. Hepsinden daha iyi yapabildiğimi gördüm çünkü. Yani bir gittim mesela, gittiğim an 3 aylık bir çocuğu böyle hani evirip çevirip katlayabildiğimi gördüm. Dedim ki ben bu işi yaparım. Yani baksınlar yapabiliyorlar mı? Sokakta iyi kavga edebilirim diyen insanlar gelsinler. Bu iş sokakta kavga edebilen insanların, yani sokağa bırakın, MMA'ye gelin. MMA'de gösterin kendinizi. Ve sokakta zaten bir daha kavga etmeyeceksiniz yani.
Ki öyle oluyor ki evet. Boksörler olsun, MMA olsun. Sokakta hani kavga etmeyen insanlar.
Ya şöyle, MMA'ciler biraz daha böyle hafiften psikopat mı desem? Hafiften böyle bir şeyleri var. Sokakta daha fazla kavga etmeye meyilliler. Yani hani böyle daha saldırgan olmaya meyilliler. O yüzden sokakta iyi kavga edebilen bir adam MMA yapmaya müsait bir adam benim için. Yani sokakta iyi kavga edebiliyorsa MMA yapmaya da müsait.
Mutlaka yapsın.
Yapsın, kesinlikle
ben
yapsın.
Ben şunu da merak ediyorum. Benim bildiğim MMA Türk kadın sporcu yok. Yani var mı, senden öğrenmek istiyorum eğer varsa.
Yani var ama Türkiye'de sadece yani. Yani Türkiye'ye iki tane sporcu var mesela. Bir tanesi Kocaeli Üniversitesi'nde okuyor, spor bilimlerinde.
Bizde de var İrem Akın diye.
İrem Akın MMA'ci değil, kickboksu.
Kickboksu.
Tamam. O da iyidir yani, dünyada iyi sporcu.
Evet, Fox'ta falan canlı yayına bazen çıkıyor.
Evet, evet.
Ya çünkü dövüş sporları genelde böyle hani daha fazla erkekler yapıyor ya. Yani çoğu yerde bu şekilde evet. Geçerli ama.
Ama dünyada böyle değil. Yani dünyada mesela Amerika'da MMA sporu burada Türkiye'deki futbol gibi bir olay. Yani çünkü oranın ligi, orada öyle insanlar var. Sokakta kavga eden insan çok orada. Ondan sonra yani MMA yapanlar aslında işte mesela UFC var. Dünyanın en büyük ligi. Amerika'da olan. Orada çok kız var. Çok kadın var. Çok kadın sporcu var. Ve kadın sporcuya çok destek var. Yani öyle olması oraya da mesela yatırım yapmasını sağlıyor adamların yani.
Bir de
kadın sporcuların maçları da çok izleniyor bu arada. Yani kadın sporcuların maçları izleniyor. Çünkü
nasıl hani oluyor maçlar, böyle saç çekişme falan yok değil mi?
Yok tabii canım. Yani.
Serda yapma.
Ben dünyanın en iyi kadın sporcusuyla idman yaptım orada. O UFC'nin en iyisiyle idman yaptım Tayland'da.
Kampta. Sosyal medyada bir paylaşmıştın.
Evet evet o. Chris Cyborg ismi. Kadın değildi. Yani o bir kadın değildi.
Yani. Barbie gibiydi.
kadın değildi yani. Hani erkek de değildi ama anlayamadım. Tam ortasında bir şeydi yani. Ama güçlüydü. Yani 3 kişiyi dövebilecek kuvvetli. 3 tane erkeği böyle dövebilecek kuvvetli bir kadındı yani. Şu an ileriki dönemler daha hiç 12 senedir hiç kaybetmedi zaten kadın.
Maşallah.
Öyle bir dövüşçü zaten. Yani.
Şu an hala yüzünden şaşkınlığını anlayabiliyorum.
Yani
şu anın fotoğrafını çekseydim keşke.
Ben de anlayamamıştım yani zaten böyle. Acaba o kadar iyi mi falan hani böyle. Çünkü 12 senedir kaybetmemiş hiç. Kim bu yani falan.
Kaç yaşında peki? Biliyor musun?
34 falan. 34 yaşında falan. Yani. Ama çok büyük paralar kazanıyorlar. Ve ona göre işte ne bileyim yanında işte meditasyon hocasıdır. İşte kişisel antrenörüdür. Her şeyleri var. Çok para kazanıyorlar. Ona göre de haliyle, yatırım yapıyorlar evet. Kendilerine yani. Şöyle baktığın zaman demir gibi zaten kadın. Yani. Kadına dokunduğun zaman demir gibi evet. hissediyorsun yani.
Peki başka bahsetmek istediğin bir şey var mı?
Teşekkür ediyorum beni bu programa konuk aldığınız için. Siz mutlu oldum.
Değerli Boğaz'ın Sesi dinleyenleri, bu haftaki programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu hafta bizlerle beraber olan Anılcan Tanrıverdi'ye teşekkür ediyoruz. Bir sonraki haftada yeni konuklarımızla beraber siz değerli dinleyenlerimizle tekrardan bir araya geleceğiz. Hoşça kalın, sporla kalın.